Çınaraltı.
TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel bütün radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Ve şimdi programımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, asırlardan beri kullanılan saat kelimesi, görünüşleri, yapıları ve mekanizmaları ne olursa olsun, zamanın bölümlerini gösteren aletleri ifade eder. Güneş saati, güneşin hareketine göre vakti bildiren saatti. Sonraları kum saati, su saatleri ortaya çıktı. Su saati ilk keşfolunduğunda pek iptidaiydi. Gittikçe mükemmelleştirildi. Otomatik su saatleri, silindirlerle çalışırdı. Geceyi, gündüzü ve hatta ayları bile işaret ederlerdi. Ayrıca zil tertibatları da vardı. ...807 yılında Abbasi halifesi Harun-ür-Reşid tarafından Şarlman'a, Frank İmparatoru Şarlman'a hediye edilen ve Fransa sarayında çok büyük heyecan uyandıran saat oldukça teferruatlıydı. Bu harikulade zengin alet, tunç üzerine altın telkariden imal olunmuştu. Saat başlarında altın bir top zilinin üzerine düşüyor ve aynı anda 12 pencereden 12 silahlı süvari çıkıyor, son zil vurduğunda yerlerine dönüyorlardı. Bu saat Şarlman'ın huzurunda çalıştırıldığında etrafta bulunan asiller dört bir tarafa korkudan kaçmış dağılmışlardı. 13. asırda Avrupalılar tokmaklı saatleri öğrendiler. Zemberekli dişlilerle çalışan bu saatlerin tablasında rakamlar yerine tokmaklar vardı. Saat başlarında zemberek ve dişlilerle hareketlenen tokmaklar vurmaya başlardı. Tokmaklı saatlerin kim tarafından keşfolunduğu bulunduğu kesinlikle bilinmiyor. Bazıları bu şerefin Hükkapet'in saltanatı sırasında 2. Sylvester diye anılan keşiş Gerbert'a ait olduğunu ve Gerber'e ait olduğunu iddia ediyorlar. Fakat şurası bir hakikat ki tokmaklı saatler de güneş saatleri, kum saatleri ve su saatleri gibi yine Şark'tan, İslam dünyasından gelmiştir. Haçlı orduları tokmaklı saati ilk defa Filistin'de görmüşlerdir. 12. asırda Selahaddin-i Eyyubi, Alman İmparatoru 2. Friedrich'e böyle bir saat hediye etmişti. Yani bu saatin kâşifinin bir Avrupalı olması imkansız görülmektedir. ...14. asırdan itibaren artık ev saatleri görülmeye başlandı. Bunlar uzun araştırmaların mahsulü olmalarına ve tam ayarlı çalışamamalarına rağmen yine de nadir bulunurlardı. Fransa İmparatoru, Fransa Kralı Güzel Filip'in hayli büyük bir saati vardı. günde bir veya iki kere kurulması icap ediyordu. Vakti gösterdikten başka bu saat, güneşin yıllık hareketlerini de işaret ederdi. Üzerinde burçlar bulunuyordu. O devirde henüz saatçilik ayrı bir meslek haline gelmediği için saatler kuyumcular tarafından yapılmaktaydı. ...15. asırda imal olunan kare, altıgen ve sekizgen bir de yuvarlak saatler var. Bunlar çok kere ayaklarla tespit edilirdi, sabitleştirilirdi. 15. asırın ikinci yarısında motorlu zemberekle çalışanlar çok revaçtaydı. Bunların en büyük hususiyeti daha kolay işlemeleri ve çok kullanışlı olmalarıydı. Böylece çelik veya gümüşten yapılan, efendim üzerinde hayvan, İnsan, yaprak vesaire motifleri bulunan masa saatleri yaygınlaştı. Asirler için yapılan ilk saatler bunların en mükemmel olanlarıydı. Dedikodulara bakılırsa Caravaggius adında birisi çakmak yapıp yakıp mum yakan bir saat bulmuştu. Ertesi yüzyılda yani 16. asırda saatler yine çok azdı. Kıymetli bir hediye olarak kabul edilirdi ve diplomaside müstesna yerleri vardı. Belki de bu yüzden oldukça ince, zevkli ve sanatkârane işlenmiş hassas saatler yapılabildi. Artık sadece masaların değil, duvarların da en nadide süsü olmuşlardı saatler. Klasik dikey ve yatay kadranları, oymalı ayakların, heykel, piramit ve haçların üzerine oturtulurdu Avrupa'da. Gümüş, efendim kaya kristali, yaldızlı bakır, bronz ve yaldızlı pirinçten imal edilirdi. Üzerleri amblemler, silmeler, efendim silme mimaride bir tabir, efendim rumuzlar, gül ağaçları, defne ağaçları, oymalar, gravürler ve kıymetli taşlarla bir ressam hassasiyetiyle süslenirdi. Fransa kralı 1. François, meşhur Kanuni Sultan Süleyman'la mektuplaşan 1. François'dan beri Fransa krallarının imtiyazlı saatleri vardı. Kral 4. Henry saatlerinin bakımı ve tamiri için Gilbert Martino'yu kullanırdı. Bu adam 150 yıl müddetle saraya hizmet edecek, bu konuda hizmet edecek 12 sanatkardan ilkiydi. Habrecht ise meşhur astronomik saatini yapmıştı bu devirde. Yine bu devirde en fazla saat istihsali Fransa'da ve Almanya'da yapılıyordu. Meşhur mukaddes Roma Cermen İmparatoru Charles Quint'in gayretiyle saatçilik sanatı İspanya'ya da yayıldı. ...17. asra gelindiğinde cep saatlerinin bollaşması masa saatlerine olan rağbeti azalttı. Bunlar seyahatlerde de kullanılabildiği için herkes bir cep saatine sahip olabilme arzusuyla yanıp tutuşurdu. Diğer taraftan kaidelere, ayaklara, küçük heykellere oturtulan saatler de yerlerini muhafaza ettiler. Cep saatleri moda olunca tabii duvar ve masa saatleri bir kenara itildi ama bunlar da bir müddet sonra değişikliğe uğradı. Yeni imalatta kadran göz açısından biraz uzaklaştırılıyordu. Saate daha güzel nispetler veriliyor ve hususi ayaklar yapılıyordu. Bu 1657 yılında Huygens'in rakkası kullanmasına kadar devam etti. Yine de masa saatleri büsbütün kaybolmadı. Hatta çok lüks numuneleri görüldü. Bunlar umumiyetle tambur şeklinde, altın, gümüş, dövülmüş bakır ve kaya kristalinden yapılır, kıymetli taşlarla süslenirdi. Vakitten başka, güneşin doğuşunu, batışını, günlerin uzunluğunu, ayın safhalarını vesaireyi gösterirlerdi. Bu göz alıcı ilaveler çok defa Turenin eserleriydi. Bu asrın başında kilise saatleri yapımı da artmıştı. Bunlar umumiyetle siyah benekli odundan, kubbemsi veya yuvarlak bir motif üzerine oturtulmuş, taştan bir ayağa dayanmış, dikdörtgen biçimli saatlerdi. Dikey şeklindeki parmaklıklı ayaklar veya ehram şeklindeki parmaklıklı ayaklar sert ve siyah abonozdan yapılmış, üzeri aslan pençeli yıldızlı oymalar, efendim sedef ve bakır kakmalarla bu saatler zenginleştirilmişti. Bu saatlerde Koren tarzı başlık süsleri, efendim deniz hayvanlarının kabukları, böyle girift şekiller, armalar, kıvrık dallar ve harflerden mürekkep süslemeler bulunurdu. Bu devre ait güzel parçaların çoğu Simon Grihel'in imzasını taşırdı. Onun evlatları ananeyi devam ettirdiler ve oğullarından birisi Fransa kralının saatçisi oldu ve uzun bir zaman bu aile saat imalatına devam etti. Evet, geldik 18. asra. Bu asırda 2 metre uzunluğunda rakkasları olan kapalı saatler görülmeye başlandı. Fransa'nın Liège bölgesinde ise yemek odaları için dolap stilinde saatler yapılmaya başlandı. Bunlar geniş iki geçme kapalıydı. Fransa kralı 15. Louis zamanında saatler büsbütün mahirane imal edilmeye başlandı. Şaşırtıcı karışıklıklarla vakti, burçları, ayları ve bayramları gösteriyorlardı. Ayrıca bu devirde saat kulelerinde çan tertibatı ve müzik kullanılmaya başlandı. 15. Louis'nin saatleri zarif, hafif yay gibi veya rebap hatlı, uzun ayaklıydı. Kadran süsün ortasında bulunuyordu. Saatin rakkası çok defa külevi camdan görünüyordu. Bunlar verniklenir, yaldızlı veya oymalı tunç, efendim porselen, hatta ayna camıyla süslenirdi. Üzerinde ayrıca yapanın zevkine göre sedef kakmalar, çiçekler, yemişler, efendim helezoni şekiller, efendim maskeler, burçlar, mitolojik tasvirler vesaire bulunurdu. 16. Louis zamanında kral, 16. Louis zamanında ihtilalde idam edilen bu kral zamanında saatler daha da güzelleşti. Nispetleri daha da muvazeneli oldu. Bu saatlerde dikdörtgen bir ayak veya yivli sütun taban vazifesi görürdü. Tahta kısımlar yaldızla veya benekleme usulüyle boyanırdı. Süslemeler yine yapanın zevkine göre çiçekler, çelenkler, boğumlar, yapraklar, taçlar, kıvrımlar ve silmelerden meydana gelirdi. 1776 yılından itibaren saat kulelerinin çan tertibatı kaldırıldı. Buna karşılık zemberek hareketleri daha fazla açıklık kazandı. 19. asra gelindiğinde artık saatler saraya mahsus, asillere mahsus aletler olmaktan çıktı ve birçok evde saate rastlanmaya başlandı. Bunların kasaları vernikli veya boyalı odundandı ve umumiyetle de maun ağacından yapılırdı. Üzerleri katmalarla, mızrak şekilleriyle, güllerle, kadın heykelcikleriyle veya sfenkslerle süslenirdi. Fransız ihtilalinden sonra, restorasyon devrine geçtikten sonra saatlerin çizgilerine tatlı bir yumuşaklık ve kıvraklık verildi. Kral 10. Charles veya Charles Fransa telaffuzuyla zamanında limon ağacı, akça ağaç, kara ağaç, çınar, portakal ve maza ağaçları kullanıldı saat imalinde. Bunlar daha açık renkle verniklenirdi. Üzerlerine koyu renkli kakmalar yerleştirilirdi. Son Fransa kralı Louis Philippe zamanında ceviz ve koyu renk pelesenk abonoz ağaçları kullanılmaya başlandı. Bu saatlerde katedral stilinden başka ortaçağ ve Rönesans havası görülmektedir. İmparator 3. Napolyon Bonaparte devrinde saatlere hüzünlü hatlar hakim oldu ve beklenmedik şekilde şarkın, doğunun tesiri saatlere yerleşti. O zamanki saatlerde siyah odun veya akaju kullanılmış, heykel süslemelerine daha çok revaç verilmişti. Evet, saat Fransa'nın taşra şehirlerinde de önemli bir mefruşat eşyası olmuştu ve o beldenin örfleri bu saatlerin imaline aksetmişti. Her Fransa eyaletinde imal edilen saatler o bölgenin özelliklerini taşır. Mesela Normandiya bölgesi var Fransa'da. Normandiya'daki çiftlik evlerinde veya derebe evlerinde çok ince süslerle kaplanmış 16. Louis stili camlı saatler kullanılır. Bunların görünüşü aşağı doğru darlaşan bir tabut biçimindedir. Kadranları geniştir, yuvarlaktır. Bazen çiçeklerle, yemişlerle, kıvrık dal şekilleriyle süslenmiştir. Fransa'nın Bretanya bölgesinde saatlerin kutusu çok kere meşe ağacındandır. Bunlar da sedef işlemeli saatler yapılır. Auvergne'de ceviz ve kestane gibi sağlam ağaçlar kullanılmaktadır. Vende var, Fransa'nın Vende bölgesi. İhtilalde kralcı ayaklanmalarıyla meşhur. Burada da kadranı boyalı tahtadan ve çiçeklerle süslü saatler yapılır. Sade ayaklı, rakkası böyle yuvarlak madalyon biçiminde camdan görülecek şekilde. Burgonya'nın saatleri tamamen kendisine benzer. Bir ayak üzerine kaide oturtulmuştur. Bu ayak ya dar veya ortası şişkindir. Çok sade yapılır. Bires bölgesinin saatleri de kasasının kemerli, kornişli ve ortası şişkin olmasıyla bilinir. Loren'de alçak ayaklara oturtulan 15. Louis stili pek revaçtadır. Mesela Şampanya bölgesinde açık renk meşe veya kiraz ağacı kullanılır. Ve kadran, fayans, bakır veya kalaydan yapılmış saatler kullanılır. Kemerli bir kornişle de bu kadranlar çerçevelenir. Şampanya'da halkın hoşuna gidecek konulardan saatlere süsler yapılmaktadır. Tabii taşa saatleri Paris'ten daha sonra imal edilmeye başlanmış ama çok zevkli saatler yapılmıştır. Artık bu zamanlarda, çağımızda saatçilik endüstrisi çok değişmiştir. Artık dış görünüşü itibariyle ince bir sanat zevkinin eseri olan öyle büyük saatler pek yapılmıyor. Asrımızın ilk yarısına kadar moda olan cep saatleri tamamıyla unutuldu. Yaşlılarda kaldı tek tük. Bunun yerine kol saatleri imal edilmeye başlandı. Bu kol saatlerinde de her yıl yeni buluşlar ortaya konmaktadır. Hatta şimdi akrepsiz, yelkovansız fakat istenildiği anda vakti dakikasıyla, saniyesiyle gösteren, kurulmaya ihtiyacı olmayan, kendi kendine sessizce çalışan elektronik saatler, pilli saatler var ve bunlar masa saatlerinde ve duvar saatlerinde de uygulanmaya başlandı. O şatoları, sarayları, zengin konaklarını süsleyen eski saatler şimdi müzelerde ve özel koleksiyonlarda kaldı. Bunlara kavuşmak isteyenler ya müzayedelere katılacaklar veya bunların taklitleri olan saatleri alacaklar.
Sarılmış sineler kollarına, bu kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen bizim
sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlerle İstanbul'un Halıcıoğlu'ndan Kasımpaşa'ya bir seyahat yapmak istiyoruz. Halıcıoğlu, Haliç'te Sütlüce'ye bitişik ve onun doğusunda bulunan bir mahalle. Sultan İbrahim zamanında bir kere ve Sultan 4. Mehmet zamanında iki kere defterdarlık etmiş bir Halıcıoğlu Mehmet Efendi var. Bu Halıcıoğlu Mehmet Efendi'nin babası, hatta paşa olmuş sonra, Halıcıoğlu Mehmet Paşa'nın babası ve Sultan 4. Murat devri valilerinden Halıcıoğlu Mustafa Paşa burada bir konak yaptırmış. Oralar o zaman boş tabii. Etrafını bağlarla, bahçelerle şenlendirmiş. Ondan sonra buraya bu Mustafa Paşa'dan dolayı Halıcıoğlu adı verilmiş. O zamandan bu zamana buranın adı Halıcıoğlu'dur. Buradaki en mühim yapı Sultan 3. Selim'in teşebbüsüyle açılan 1795 yılında Mühendishane-i Berri Hümayun. Burası ilk kara mühendis mektebidir. Teknik üniversitenin temelidir bu. Buradan kara ordusu için mühendis ve topçu subayı yetişecekti. Açılış merasiminde Sütlüce'deki Sadi Tekkesi'nin şeyhi Hasirizade Muhammed İzzi Efendi bulundu, dua etti. Bu duadan sonra okulun her tamirinde veya yeniden inşaında ve veya ders başlangıcında Sütlüce'deki Sadi Tekkesi şeyhlerinin merasimde dua etmeleri adet olmuştur. Mektebin talim müddeti, tahsil müddeti 4 yıldı. Faaliyetlerine durmadan devam etti, günümüze kadar devam etti. Ve ordu için, memleket için pek faydalı elemanlar yetiştirildi. Bunlardan bir kısmı Avrupa'ya gönderildi, tahsillerini orada tamamladılar. Bu hal 93 harbine kadar sürdü, yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbine kadar sürdü. O yıl mühendishane boşaltıldı, askeri hastane haline ifra edildi. Bu sebeple 4 yıl kadar kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldı. Bu mektep Cumhuriyet devrine kadar böyle topçu subayı, istihkam subayı yetiştirmeye devam etti. Sonra topçu subayları, istihkam subayları da bütün öbür kara subayları gibi harbiyeden çıkmaya başladı. Mühendishane binası da bir müddet yedek subay ve bir müddet de topçu subayları için mesleki tatbikat mektebi olarak kullanıldı. Bu okulun yanında çok zarif bir mabet vardır. Kumbarahane Camii. Bu camiyi de Sultan 3. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan 1808 yılında inşa ettirmiştir. Mektep mensuplarının bilhassa istifade edebilmeleri, ibadet yapabilmeleri için. Evet, Halıcıoğlu'ndan sonra Piri Paşa Mahallesi gelir sevgili dinleyiciler. Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim'in son ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk sadrazamıdır. Piri Mehmet Paşa, meşhur bir büyük Türk devlet adamıdır. Buranın havasını beğenmiş Piri Paşa, suyunu beğenmiş, burada bir bahçe yaptırmış. Ve yakın adamlarına da burada yerleşip bir mahalle kurmalarını emretmiş. Bu yüzden mahalle onun adıyla anılmaktadır. 17. asırda burada 1000 kadar bağlı bahçeli ev vardı. Ve Galata Kadılığı'na bağlıydı Piri Paşa, ayrı bir subaşısı yani emniyet müdürü vardı. Burada bir cami var, Ayni Hatun Camii. Ayni Hatun zengin ve dul bir hanımdı. Bu Ayni Hatun Camii minaresinin inceliği ve zarifliğiyle meşhurdu. Zamanla harap oldu bu cami ve Kapıcıbaşı Aslan Ağa tarafından tamir edildi. Yine kiremitçiler içindeki Turşucuzade Hüseyin Çelebi Camii Mimar Sinan yapısıdır. Bu Piripaşa Mahallesi'nde Rum ve Musevi çoktu sevgili dinleyiciler. İskele başındaki 200 kadar dükkanın çoğu meyhane ve bozahane idi. O zamanlar afyonlu boza yapılırdı ve bozahanelerde bunu içenler kafayı tutarlardı. Bazısı da bozayı ekşiterek alkollü içki haline getirir öyle satarlardı. Ama tabii bunu yapanlar da buraya gidip gelenler de Müslümanlar değil Rumlardı. Onu burada tavsiye etmek lazım. Piripaşa Mahallesi'nin limanı güzeldi. Onun için gemiler umumiyetle burada kışlardı. Buradaki gemicilerin de çoğu Rum menşeliydi ve meyhane erbabıydı tabii ki. Piripaşa Mahallesi'nde vaktiyle 200 kadar kiremit imalathanesi vardı sevgili dinleyiciler. Burada Temmuz ayında dalgıçlar denizden başka yerde bulunmayan bir çeşit siyah çamur çıkarırlardı. Bu çamur ile yapılan tuğla ve kiremit piştiği zaman çok kırmızı bir renk alırdı. Onun için yüksekten bakıldığı zaman İstanbul kıpkırmızı görünürdü. Burada bir ayazma suyu vardı Piripaşa Mahallesi'nde. O su kaynağı, ayazma su kaynağı demek zaten Rumca. Bu ayazma suyunun içildiği zaman humma hastalığını iyileştirdiğine inanılırdı. Rumlar çok ziyaret ederlerdi. Türklerden de gelenler olurdu. Sultan 4. Mehmet bu mahallenin dışında bağ içinde bir su bulmuş ve 1652 yılında buraya çok güzel, zarif bir çeşme yaptırmıştır. Bunun kitabesi de, tarih kitabesi de Hattat Teknecizade Mustafa Çelebi tarafından yazılmıştır. Evet, Piri Paşa'dan sonra Hasköy geliyor. Burası pek büyük bir mahalleydi sevgili dinleyiciler. 3000 kadar bağlı bahçeli, denize nazır, kat kat süslü evleri vardı. Bazı bahçelerinde limon, turunç, ağaç kavunu yetişirdi. Havası son derece güzeldi. Museviler çoktu burada. Küpelioğulları, Mordehay, Nisim, Kemal adında ileri gelen Musevilerin bağ ve bahçeleri vardı. Bu bahçelerde emsalsiz limonlar ve narlar yetişirdi. Bu Hasköy'de Galata'ya tabiydi. Bunun da ayrı subaşısı, emniyet müdürü vardı. O zamanlar İstanbul 4 parçaydı. Nefsi İstanbul, sur içi yani, Galata, Üsküdar ve Eyüp. Her birinin başında bir kadı vardı. İşte Hasköy, Piripaşa, Halıcıoğlu hep Galata'ya bağlıdır. Hasköy'de ayrıca bir subaşı var. Demek ki naibi de var. Bir de burada Yeniçeri kulluğu vardı. Kulluk, karakol demek. Karakolluk. Eskiden buraya karakollara kolluk denirdi. Denizde olanı deniz kolluğu, karada olana karakolluğu denirdi. O karakolluğu oldu karakol. Yoksa insan koluyla falan alakası yok. Hasköy'de bir cami vardı, Hasköy Camii. İki de mescit vardı. Birisi İskele Mescidiydi, diğeri Saraçhane Mescidiydi. Bir de hamamı vardı. Çok Müslüman olmadığı için burada öyle han, imaret, medrese vesaire yoktu. İki tane Müslüman mahallesi vardı. Geri kalan 11 mahalle Musevi mahallesiydi. 1598 yılında Eminönü'nde yangın oldu ve yeni caminin sahası için istimlak yapıldı. O zaman işte evleri yanan Musevilerin evleri de satın alındı. Oraya yeni cami yapıldı. Museviler Hasköy'de iskan edildi. Bu sefer Hasköy'ün mahallesi 20'ye çıktı. Nüfusları 10.000'den fazlaydı sevgili dinleyiciler. 7'si küçük, 12'si büyük sinagogları vardı. Hasköy'de ayrıca iki de Rum mahallesi vardı. Bu Rum mahallesinde 3 tane kilise, 100 tane meyhane, 3 tane bozahane, 50 de efendim tabak boyahanesi vardı. Daha ziyade Rumlar bu işletirdi. Yahudi Küpelioğlu'nun halis elma suyu çok meşhurdu. Yine buradaki Rum meyhaneci Trianda Filo'nun kokulu misket şarabı vardı. O da Rumlar tarafından çok meşhur bilinen bir şaraptı. Hasköy'ün bağları vardı. Bu bağlarda yetişen misket üzümü çok güzel olurdu. Bu üzümün bir eşi ancak Bozcaada'da vardı. Yine bu Hasköy'de emsalsiz şeftali yetişirdi. Çok sulu, güzel olurdu. Hasköy mahallesinin arka tarafında tepelere doğru Musevi maşatlığı vardı. İstanbul'un içinde mesela Galata'da, Üsküdar'da, Boğaziçi'nde vesaire ölen Museviler hep bu Hasköy mezarlığına gömülürdü. Sonraları hahamları başka yerlere de ölü gömülmesine izin verdi. Bu maşatlığın yanında bir ayazma vardır. Bu ayazmanın suyu çok hafifti. Bu da sıtmaya iyi geldiğine inanılan bir ayazmaydı. Yine Rumlar tarafından çok ziyaret edilirdi. Sevgili dinleyiciler, Hasköy'de deniz kıyısında tersane bahçesi vardı. Padişahlara mahsus bir bahçeydi bu. Has bahçe diye biliniyor ya burası. Bizanslılar zamanında da imparatorlara mahsus bir bahçeydi burası. Fetihten sonra padişah Sultan Fatih otağını ilk burada kurmuştu. Gaza ganimetleri de burada padişahın huzurunda pay edilmişti. Sonra bu yerde nice avlular, hamamlar, köşkler, odalar, sofalar, havuzlar, şadırvanlar yapıldı. Havaya güzel koku neşreden satrançvari 12 bin selvi ağacı dikildi. Bunların gölgesi yüzünden ortalık her zaman serindi. Bahçeye güneş tesir etmezdi. Güzel sesli kuşları, bilhassa bülbülleri cana can katardı. Bu selvi ormanının da sulu şeftalisi ve kayısısı pek makbuldü. Tam deniz kıyısında Sultan İbrahim pek güzel bir köşk yaptırmıştı. Rumlar bu bahçe önündeki denizden istiridye çıkarlardı. Pek meşhurdu bu istiridye. Rumlar bunu meyhanelerde zeytinyağında kızartıp veya limonla çiğ olarak yerlerdi. İstiridye avcıları bahçe ustasına yılda 10.000 akçe aidat verirlerdi burada avlanabilmek için. Bu bahçede bir usta vardı. 300 tane de bahçıvan bulunurdu. Bahçenin yanında mükemmel bir kayıkhane vardı. Padişah buradan Topkapı Sarayı'na veya başka bir yere denizden gidecek olsa bunlardan bir tanesine binerdi. Kayığın arka tarafında mücevherli kubbenin altındaki tahta otururdu. Ve hünkâr kıyılardaki yalıları, bahçeleri seyrederek, kuş gibi, kuğu gibi süzülerek gezerdi. Bu has bahçeye en çok Sultan İbrahim gelirdi. Ondan sonra rağbet azaldı sevgili dinleyiciler. Bu bahçede bir de has ahır bulunurdu. Padişahlar burada beslenen atlara biner, ok meydanına çıkar, cirit oynarlar ve cirit oynatıp seyrederlerdi. Burada hizmet veren bostancılar hep Bayramiye tarikatına mensup salih kimselerdi. Buna sebep de İstanbul fethedildikten sonra Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin halifesi ve zamanın yaşayan evliyası Akşemseddin Hazretleri burada erbain çıkarmıştı. Yani dünyadan el etek çekip 40 gün yalnız ibadetle ve zikirle meşgul olarak hizmet edenlere ve edeceklere dua etmişti. Bunun için bostancılar daima mesut ve rahat yaşarlardı. Bu bahçeye Fatih Sultan Mehmet kendi eliyle 7 tane servi, Akşemseddin de 1 tane servi dikmişti. Bu serviler 17. yüzyılın sonlarına kadar burada mevcuttu. Akşemseddin Hazretleri'nin diktiği servi öbürleri gibi yeşil değil, beyazdı. Evet, Halıcıoğlu'ndan Kasımpaşa'ya seyahatimiz devam ediyor. Geldik Kasımpaşa'ya. Hasköy'den sonra Kasımpaşa geliyor. Bu Kasımpaşa'da eskiden Aya Longa denilen çok eski bir manastır vardı. Semt, İstanbul'un fethinden sonra Müslüman mezarlığı haline getirildi. Buna sebep de daha evvelki kuşatmalarda şehit düşen bir kısım İslam gazileri ve bazı sahabilerin burada metfun bulunduğunun bilinmesiydi. Bunlara ait bir kısım taşlar daha 200 yıl evveline kadar durmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldıktan sonra Aynalı Kavak'ta birkaç göz tersane yaptırmıştı. Burasını evvelce Sultan II. Bayezid genişletti. Sonra Yavuz Sultan Selim, efendim Papa 10. Leo'nun Osmanlılar aleyhine bir ittifak hazırladığını haber alınca büyük bir donanma kurup Akdeniz'in emniyetini, hakimiyetini ele almaya karar verdi. Bu fikrini de Sadrazam Piri Mehmet Paşa'ya açtı. Bunun üzerine Haliç'te Kasımpaşa tarafında yeni ve kuvvetli bir tersane kurulmasına karar verildi. 1515 yılında mezarlığın bir kısmı buna tahsis edildi, mezarlar başka yere nakledildi ve göz denilen kapalı kızaklar yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bunların sayısı 200'e çıkarıldı. Ayrıca ambarlar ve mahzenler inşa edildi, mükemmel bir tersane kuruldu. Yeni tersanenin her gözü için 50 bin akçe, o devrin rayicine göre 1000 altın hesaplayın, harcanmıştı buraya. Tersanede marangoz, urgancı, demirci, halatçı vesaire gibi sanatkarlardan 3000 kişi çalışırdı ve günde 10'ar akçe yevmiye alırlardı. Başlarında 30-40 akçe yevmiyeli 50 tane subay ve maiyetinde 10 yardımcı bulunan bir ketüda vardı. Burada hem yeniden savaş gemileri yapılırdı, hem de harplerde zarar görenler tamir edilir ve eskileri kalafatlanırdı. Tersane Haliç boyunca uzun ve örtülü bir galeriden ibaretti. Sanatkarlar burada çalışır, gemiler burada yapılırdı. Bu galeriye girmek için dar ve uzunca bir odadan geçilirdi. Burası tersane emininin odasıydı. Donanma sefere çıkmadan 5-6 hafta evvel kaptanı Derya maiyetiyle beraber her gün bu odada toplanır, gemilerin inşaına, tamirlerine nezaret ederdi ve harbe dair meseleleri müzakere ederlerdi. Filonun her türlü levazımı ve mühimmatı burada hazırlanırdı sevgili dinleyiciler. Bu kısım ile Galata arasında buraya girişe mani olan setler ve engeller bulunduğu gibi ayrıca bütün gece nöbetçiler tarafından muhafaza olunurdu. Yine burada subaylara ve sanatkarlara mahsus birçok daire ve odalar, bir de esirler için sintine veya bambul denilen bir hapishanede vardı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul pek kalabalıklaştığı için Kasımpaşa'ya, Piyale Paşa'ya, Ayas Paşa'ya fermanlar çıkartılarak bu semti şenlendirmeleri emredildi. Birçok ileri gelen kimseler de onlara katılıp kısa zamanda büyük bir mahalle kuruldu. Bunun kurulmasında en büyük gayreti gösteren ve o semtte bir konak yapıp da yerleşen, işte yukarıda adı geçen Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği'nde, Mısır efendi ve Mora valiliklerinde bulunmuş, Güzelce lakabıyla meşhur Kasımpaşa olduğu için semte onun adı verilmiş. Bu semt onun adıyla tanınmıştır. Kasımpaşa adli olarak Galata Kadılığı'na bağlıydı. Burada bir naibi vardı. İdari bakımdan da Kaptan Paşa'ya bağlıydı. Ancak bu vazifeyi onun yerine tersane ketüdası yapardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kaptanı deryası Piyale Paşa burada bir cami, medrese ve tekke yaptırdı. Ancak caminin cemaati olmadığı için eski tersane boğazından bir kanal açarak Haliç'in suyunu caminin önüne kadar getirdi. Kanalın iki tarafı kısa zamanda bağlı bahçeli evlerle donanarak cemaat hasıl oldu. Ancak Piyale Paşa'nın vefatından sonra kanal temizlenemediği için zamanla doldu. Yeni evler bu yüzden daha ileriye yapıldığı için o taraf eski parlaklığını kaybetti. Sultan 4. Murat zamanında bir sayım yapılmış. O sayıma göre Kasımpaşa'da 11.060 ev varmış. Yani nüfusu ortalama 40 bin. Kanuni zamanında camilerin, mescitlerin, efendim, tersane gözlerinin, dükkanların ve ev kapılarının önünde geceleri kandil yakma mecburiyeti vardı. Bu mahallede, Kasımpaşa'da 10 mahalle Rum'du. Bir mahallede Ermeniydi. Geri kalan mahalleler Müslümandı. Musevi bulunmuyordu. Dükkancı Museviler bile gece burada oturmazlar, kendi semtlerine çoğunlukla Hasköy'e giderlerdi. Tabii Kasımpaşa böyle büyük bir yer olduğu için Fatih Sultan Mehmet zamanında efendim daha sonra burada pek çok camiler yapılmıştır. Fatih'in burada 5 tane cami yaptırdığını biliyoruz. Bunların bugün hiçbir tanesi elde değildir. Kaybolmuştur. Efendim Kanuni Sultan Süleyman zamanında da burası şenlendikten sonra da burada camiler yapılmıştı. Bu camilerden efendim Koca Kasımpaşa Camii vardı. Efendim Ketüdağ Camii vardı. Pek çok camiler vardı. Sinanpaşa Camii vardı. Piyalepaşa Camii vardı. Bu camilerin pek çoğu zamanla ortadan kalktı sevgili dinleyiciler. Hele Piyalepaşa Camii efendim gayet güzeldi. Çok zevkli bir camiydi. Daha önce de söyledik Piyalepaşa'nın yaptırdığını ve etrafına cemaat hasıl olsun diye de kanalaştırdığını. Rivayete göre Piyalepaşa fethettiği memleketlerin kilise çanlarını toplamış, getirmiş, eritmiş. Bundan pencerelerinin, bu Piyalepaşa Camii'nin pencerelerinin tunç şebekelerini yaptırmış. Kıble kapısının üstündeki Selamün Aleyküm diye başlayan ayet, meşhur Hattat Şemseddin Karahisari tarafından yazılmıştır. Yine rivayet edilir ki sevgili dinleyiciler, Piyalepaşa bu camiyi yaptırmaya başladığı zaman kuzey tarafında 7 küp altın bulmuş ve bu parayı caminin inşaına harcamış. Mermerdenmiş bu küpler ve eskiden uzun çarşıda Piyalepaşa sebilinin içinde dururmuş. Dış avlusunda bulunan 6 büyük çınar ağacının gölgesinde sıcak yaz günlerinde cemaat sohbet edip namaz vaktini beklerdi. Caminin batı kapısının sağında ve solunda 40 tane medrese hücresi vardı. Piyalepaşa burada ayrıca kendisinin türbesiyle bir tekke, hamam ve çarşı da yaptırmıştı. Kasımpaşa'da vaktiyle birçok tekke ve medrese de bulunurdu. Bu tekkelerden en meşhuru Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin tekkesidir. Hüsamettin Uşşaki, Halvetiye tarikatının Uşşaki kolunun piridir. Çok güzel bir tekkeydi burası ve tekkenin yanındaki türbesinde Hüsamettin Uşşaki metfundur. Bugün hala ziyarete açık bir türbedir. Vaktiyle İstanbul halkının çok sık ziyaret ettiği bir türbeydi. Bilhassa ayağı tutmayanlar, romatizma rahatsızlığı olanlar Hüsamettin Uşşaki Hazretlerine ziyarete giderlerdi. Rivayete göre hacca giden bir kimse hacda felç geçirmiş ve Hazreti Peygamber'i ziyaret edemeden memleketine dönmek zorunda kalmış. Çok üzülmüş buna. Rüyasında Hazreti Peygamber'i görmüş. Hazreti Peygamber kendisine İstanbul'da benim evladımdan Hüsamettin Uşşaki vardır. Onu ziyaret etmen beni ziyaret etmen gibidir demiş. Adam Hüsamettin Uşşaki Hazretlerini ziyaret etmiş ve tekrar sıhhatine kavuşmuş diye anlatırlardı. İşte bu Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin tekkesi ve türbesi de Kasımpaşa'dadır. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizleri bu programa bekliyor ve o zamana kadar hoşça kalın diyoruz.
Çınaraltı.